Atatürk'ün ölüsünü öpmek isteyen ne çok insan varmış. Yani bir Kemalizm şakası yapacak değilim bununla ilgili ve elbette böyle gelen mesajlara şaşıracak bir şey yok ama bazılarınız onu uyandırmaya çalışırım ve mümkünse öyle öperim yazmış. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Mümkünse uyandırıp öperim yazmanız nekrofil duygularınızı gizlemeye maalesef yardımcı olmuyor. Bir de sizi üzmek istemem ama Atatürk uyumuyor. Uyku hali de evet yarı ölüm olarak nitelendirilebilir ama maalesef Atatürk yarı ölü de değil. Yine de uyandırmaya çalışabilirsiniz tabii ki sonuçta bu sizin fantaziyanız. Ama yani acaba Atatürk'ü hazır uyandırmışken öpmek yerine yattığı yerden kaldırıp Anıtkabir'in Atatürk Orman Çiftliği ve Beştepe'yi gören bir penceresinden bakmaya ikna etmeye çalışmak. Sanki öpmekten daha iyi bir fikir gibi ama siz bilirsiniz tabii yine de. Birçoğumuzun içindeki nekrofil nasıl da ortaya çıktı ama ikinci bölümden sonra. İnsana fırsat verilirse her şeyi yapar. Hepimizin içinde bir yerlerde, hiç tahmin edemeyeceğimiz, toplum içinde söylemekten kaçındığımız, hatta kendimize bile itiraf etmekten yer yer utandığımız duygular, istekler ve düşünceler var. Bazıları karanlık şeyler, bazıları şimdilerin moda söylemiyle guilty pleasure'larımız. Birini öldürme isteği, bir cinnet her şeyi halleder isteği, İtiraf edemediğimiz keşkelerimiz, utandığımız pişmanlıklarımız, yerin dibine girseydim de diye başlayan cümlelerimiz, bir anda karşılaşmaktan korktuğumuz şeyler. Delicesine Dan Brown'ın hayranlığı, bağıra bağıra hangimiz sevmedik diye şarkı söylemek, dün gece resmini öptüm de yattım diye etrafta mendil aramak, dalgın dalgın boşluğa bakıp, yaşamak ölmekten hazin geliyor diye dudakları oynatmak. Neyse ki ben hep caz, blues ve belgesel. Ayrı kaldığımız 2 hafta içinde ben de bir anda karşılaşmaktan korktuğum ve hiç istemediğim bir şeyle karşılaştım. Eski dostum tankla geldi. Bu bir cemaat şakası değildir. Birbirimize yaklaşık 1,5 yıldır görmüyorduk. Varlıklarımızı unutmuştuk. En azından ben unutmuştum. Artık onu hatırlamıyordum. Ama sağ olsun o beni unutmamış. Geçtiğimiz hafta daha önce hiç ayrılmamışız gibi. Halı kenarına, paspas kenarına overlock çekmek için her hafta gelen ve artık neredeyse aileden biri olan kirli megafon sesi gibi ziyaretime geldi. Hatta beni o kadar özlemiş ki 2 gün aralıklarla 2 defa ziyaret etti beni. Şimdi hep birlikte siyah bir kapşonlu giymiş, ufacık, tefecik, içi dolu turşucuk panik atağıma hoş geldin diyelim mi? Panik atak çok acayip bir şey. Nasıl tarif etsem bilemiyorum. Ki genelde soyut şeyleri somutlaştırarak anlatmakta pek zorluk çekmem. Ama panik atak öyle değil. Nasıl bir şey olduğu pek anlatılamıyor. Nerede, ne zaman ve ne şekilde ziyaret edeceği belli olmuyor. Yaşamanız lazım desem, niye yaşayasınız? Aman evlerden ırak. Yine de biraz anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu lanet olası şeyle ilk karşılaştığınızda tam olarak ne yaşadığınızı pek anlayamıyorsunuz. Ben de psikolojik yardım aldığım dönemlerde psikoloğumun "Nur topu gibi bir panik atağın var senin. Hayırlı olsun bakalım Emre'cim." demesinden sonra öğrenmiştim yaşadığım şeyin panik atak olduğunu. İşin uzmanı böyle demedi de işte ben kapıdan çıktıktan sonra kendime bunu demiştim. O zamana kadar uykusuzluk, iş güç, makale yetiştirme telaşından kaynaklanan ufak nefes darlıkları sanıyordum. 27 yaşımda akademik anlamda çok başarılı. Evet benim de başarılı olduğum bir dönem vardı. Özel hayatımda her şeyin boktan gittiği ve mutsuz günlerimi yaşarken, çalıştığım barın dolup taştığı bir gecede, barının arkasında mojito ile sahlepi aynı anda yapmaya çalışıp diğer yandan 46 numaralı masanın siparişleri gitmiş mi diye düşünürken, uzun zamandır duymadığım ama duymayı çok istediğim tanıdık bir kahkaha sesi sonrasında her şey ve her yer karardı. Bilmem kaç yüz metre mekan bütün içime sıkıştı. Hareket edebileceğim 1 santimetre bile yok gibi hissettim. Nefes alamamaya, İsmail Türüt'ten biraz daha az terlemeye başladım. Bu arada İsmail Türüt'ten daha fazla terleyen birine rastladınız mı hiç gerçekten? Ben İsmail Türüt olsaydım dünyanın en fazla terleyen insanı iddiasıyla Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileriyle iletişime geçerdim. Ama milyarlarca insan var sonuçta ve milyarlarca insan bir şekilde terliyor. O yüzden daha başarılı bir sonuç almak için belki şöyle bir filtre uygulayabilirdim. Dünyanın en çok terleyen faşist şarkıcısı. Niş bir sıfat. Kocaman puntolarla kitaptayım. Neden sonra bilmiyorum bir şekilde kendimi mekanın dışında buldum. Ben bir çıktım. Beni çıkardılar mı hatırlamıyorum. O anda da hatırladığım bir şey değildi. Nefes alamamak, çarpıntı, göğüs ağrısı, bir kahkahaya kurban gitmek, sonrasında bir parfüm kokusundan tetiklenmek, çalan şarkının etlenip kemiklenip boğazına sarılması, bankalardan gelen ihbarnameler, kira ödemek için satılan enstrümanlar falan filan. İşte bunlar artık benim sadece yorgun ve mutsuz olduğumun değil, aynı zamanda ruhumun da bozulduğunu gösteren emarelerdi. Çok mutsuz, çok yorgun, çok üzgün, çok pişman ve artık kontrol edemediğim derecede hastaydım. Panik atak bir ruhsal hastalıktır. Bir hastalıktır evet ama özellikle hayatında gri bölgeleri çok sevmeyen kişiler için ekstra olarak bir işkencedir de aynı zamanda. Hayatımın herhangi bir alanında sürüncemede kalan hiçbir şeyi sevmiyorum. Oğuz Atay çok güzel söylüyor bununla ilgili. Sürüncemede kalan heyecanlardan ancak kötü şeyler çıkar ya da hiçbir şey çıkmaz diyor. Şu sıralar mesela bir iş için haber bekliyorum. Sürüncemede kaldı. Muhtemelen hiçbir şey çıkmayacak ama çıkmayacaksa da bunu ben bileyim yani. Herhangi bir şey olumsuz olacaksa olsun. Olumsuz ve kötü haberlerle ilgili hiçbir problemim yok. Tam tersi ben güzel ve mutlu haberleri nasıl karşılayacağımı bilmiyorum daha çok. Neyse. Panik atak dediğimiz lanet olası şey de işte tam bu sürünceme halinin berbat bir uygulayıcısı. Nefes alamıyorum sanıyorsun ama aslında alabiliyorsun. İşte şimdi öleceğim galiba diyorsun ama ölemiyorsun. Ölmüyorsun yani bir şekilde. Ölmekten daha beter olabilir. Keşke ölsem ama yok. Ölmek bir sonuç çünkü. Sürüncemelik bir durumu yok. Öldün, bitti. Araf var Emre, araf diyenleriniz olacaktır. Ben de size çok sevdiğim bir film repliğiyle şimdiden cevap vereyim. Bilemiyorum Altan. Buraya kadar başarılı bir şekilde anlatabildiğimi bilmiyorum. Benim için bahsetmesi çok zor bir konu gerçekten. Ama yine de son bir kez başka türlü bir şekilde deneyeceğim anlatmayı. Şimdi gözlerinizi kapatın. Yüzünüze ince bir tebessüm kondurun. Yanınızda biri varsa elini tutun ve zıplayın. Aa, yok yok. Metin ara şakasını başka bölümde yapacaktım. Metinler karışmış, çok özür dilerim. Baştan başlıyorum. Gözlerinizi kapatın. Çok uzun ve kötü bir kabus gördüğünüzü düşünün. Gördüğünüz şeyde kesinlikle yalnız değilsiniz. Sizin gibi milyonlarca insan var ve bir bütün halinde sanki bir ülkedeymişsiniz de bulunduğunuz yeri uzun uzun yıllardır siyasal İslam geleneğinden gelen bir parti yönetiyormuş. Kadınlar öldürülüyor, çocuklara tecavüz ediliyor ve siz aldığınızı sandığınız her nefeste herhangi bir konudan biraz daha sıranın size geldiğini biliyor ve bunu bekliyormuşsunuz gibi bir durum. İşte panik atak. Abi saniye. Biz zaten 20 yıldır. Bundan yaklaşık 5 ay önce hayattaki dertlerimin ve beni sinir eden durumların sayısı bir tane eksikti. Evet, binlerce dert ve durum varken ha bir eksik ha bir fazla ne fark eder. Doğru. Ama bu öyle sinir edici bir durum ki gündelik hayatımın hatırı sayılır bir kısmını direkt olarak etkiliyor. Kalitesi kendinden menkul yaşamım her gün defalarca, her sifona bastığımda sakat bir at gibi can çekişiyor. Beynim annemin tabiriyle finikliyor. Sifonun sesi her şeyin önüne geçiyor. Evet, derdim sifon. Bildiğimiz sifon. Aylar önce bir sabah kapı çaldı. Konuşmanın ilerleyen safhalarında öğrendiğim kadarıyla alt komşunuzmuş. Benim komşuluk ilişkilerim pek iyi değildir. Dilerim ki hiç kimse hayatında benim külüme muhtaç olacak kadar kötü şeyler yaşamasın. Ben kimseyi tanımam, etrafıma bakmam. Asansörde biriyle karşılaşacağım diye ödüm kopar. Ne olur ya Rabbim boş gelsin asansör diye dua ederim. Çünkü konuşmak zorunda kalınan durumlardan, kısa ve gereksiz nezaketlerden nefret ederim. Bir şekilde dayatıldı bu bize. Adab-ı muaşeretin bazı maddelerinden davacıyım. Neyse kapıyı açtım işte ben. Komşu dedi ki sanırım sizin banyonun tesisatında dedi sorun var. Bizim dedi banyonun tavanı hep şıp şıp. Haklıydı. Her duş sonrasında duşakabinin altından çok az bir su geliyordu ama silince hemen geçiyordu. Ben kendi adıma pek önemsemedim. Ama su çatlağını eninde sonunda buluyor işte. Önüne geçemiyorsun. Ev sahibini aradık. Dedik ki alt komşunun banyo tavanı şıp şıpmış. Bizim duştan sonra akan suyu fıt fıtlamamız hiçbir işe yaramıyormuş dedik. Bir zaman sonra bir tesisatçı gönderdi eve. Ustacım tulumunu giymiş gelmiş. Geçti banyoya, açtı suyu. Oo dedi. Sizin su basıncı çok yüksek. Saatin oraya dedi. Bir de basınç düşürücü takalım. Şuralara da bir şeyler sıkalım dedi. Bir de dedi nerelisiniz? İşte ben orada kendimden hiç beklenmeyecek derecede bir öngörüyle kendi kendime dedim ki Emre kaç. Bu adam çok konuşacak belli. Bu adam sanatını hem eliyle hem diliyle icra ediyor ve sen dil konusunda o kadar da başarılı biri değilsin. Hop diye ustayı ev arkadaşıma kitleyip çıktım evden. Birkaç saat sonra mesaj attım ev arkadaşıma. Usta dedim, gitti mi? O da dedi ki, Allah senin belanı versin, gitti. Tamam dedim, geliyorum. Giderken de cefakar ev arkadaşıma çeşitli tatlı yiyecekler aldım. Eve girer girmez başladı ev arkadaşım. Ben hayatımda bu kadar konuşan birini görmedim. Toplantıdayım, içeriden bağırıyor. Afyon'un sucuğu da meşhurdur, mermeri de meşhurdur. Benim kız da şurada okuyor. Oğlan bisik yapmıyor. Kayınço hapiste. Kaynanamın tarlası var İznik'te bilmem ne. Gerçekten de konuşmuş durmuş adam. İşte öngörü böyle bir şey. Gurur duydum o an kendimle ki benim kendimle olan savaşımda gurur duymak denilen şey pek azdır. Ama hayatımda başka sinir edici bir durum cephesinin ben evde yokken çoktan açılmış olduğundan habersizdim. Birkaç saat sonra tuvalete girdim. Çişimi yaptım. Ve maalesef sifona bastım. Çıktım işime gücüme bakıyorum ama beynimi tırmalayan bir şeyler var. Ses. Bitmek bilmeyen bir sifon sesi. Su sesi. Sifon dolmuyor arkadaşlar. Gürül gürül yağmurlu geçen bir kışın sonunda ülkenin barajlarının doluluk seviyesi gibi bir türlü dolmuyor sifon. O ses bir türlü bitmiyor. O ses bitmedikçe hiçbir şeye konsantrasyonumu sağlayamıyorum. Anormal derecede yavaş doluyor. Çünkü Afyon mermerine hayran ustamız suyumuzun basıncını o kadar düşürmüş ki bizim sifon haznemiz çölleri düşüp Leyla'sını arayan Mecnun gibi her düğmeye basışımızda suyunu bekliyor. En sonunda çıldırdım. Ya dedim acaba bu ses tam olarak kaç dakika sürüyor? Açtım kronometreyi. Müthiş bir senkronize ile sifona bastığım anda başlattım. Pür dikkat ses dinliyorum. Kronometre çalışıyor. Gözüm orada. Tam 5 dakika 27 saniyede bitti ses. Toplamda 327 saniye demek. Bu evde insan türünde iki kişi yaşıyoruz. Hadi misafir geldi etti falan desek günde ortalama 10 kere sifona basılsa benim günümün neredeyse bir saati sifon sesi dinleyerek geçiyor. Ben senin derdini gondikleyeyim diyebilirsiniz. Ben de size derim ki umarım sifonunuz 5 dakika 28 saniyede dolar. Daha fazlasını istemem gerçekten. Çünkü bu inanılmaz bir işkence biçimi. O 5 dakika 27 saniyede zaman öyle bir bükülüyor ki bana sanki 5 saat, 5 ay, 5 yıl, 5 asırmış gibi geliyor. Bazen buna maruz kalmamak için evin oradaki Starbucks'a gidiyorum tuvalete. Şaka değil. Sinirlerim çok bozuluyor. Yani bakınca 5 dakika kısa bir zaman gibi aslında ama mesela eğer hazırlıklarınızı hatasız yaptıysanız 5 dakikada uzaya roket, uydu vesaire fırlatabilirsiniz. Usain Bolt'sanız mesela 30 küsür kere dünya rekoru kırabilirsiniz. 5 dakikada bir şişe şarabı kafaya dikip sarhoş olabilirsiniz. Yepyeni bir yaşantı kurma kararı alabilirsiniz. Eğer fikrinize çok güveniyorsanız kısa bir öykü yazabilirsiniz. Zor olur ama yapılabilir. Sen yazar adamsın Emre. Bu pandemiyi fırsat bil şimdi sen. Otur yazı yaz gibi sikko bir nasihatle işsiz kalabilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım diye düşünürken 5 dakikada kendi işinizi kurmak gibi bir delilik yapabilirsiniz. En iyi arkadaşınızın artık en iyi arkadaşınız olmadığı gerçeğini kabullenebilirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir dilden, ezberci bir yöntemle gündelik birkaç cümle öğrenebilirsiniz. Şeretlek aronyoş. 5 dakikada tercih edeceğiniz sayısız ölüm şekillerinden birini seçip ölebilirsiniz. Elon Musk'ın bir tweetiyle geri kalan 27 saniyede varlıklarınıza varlık katabilir yahut hepsini kaybedebilirsiniz. Bunların hepsi olabilir. Deniz manzaralı bir balkonda oturmuş, memleketimden insan manzaralarını bilmem kaçıncı defa tekrar başlamışken, yani Nazım'ın Galip ustası, düşünceli düşünceli Haydarpaşa'nın merdivenlerinde öylece dururken, kardeşiniz içeride mutlu mutlu oturuyorken, sigaranızın ilk dumanı henüz burnunuzun ucuyla buluşmamışken, telefonunuz çalabilir. Birkaç dakikalık bir telefon konuşmasından sonra annenizin artık bir kanser hastası olduğunu anlayabilir. Kitabı kapatıp içeri geçebilir ve kardeşinize korkacak bir şey olmadığını, önemsiz bir hepatit problemi olduğu yalanını söyleyebilir. Dünyalar tatlısı minik kuzeniniz sırtınıza binmek isteyebilir ve bir anda kendinizi annesi kanser olmuş bir at olarak villadası yeni yapılmış parlak parkelerde dolaşırken bulabilirsiniz. Bütün bunları yaşayabilirsiniz. Hepsi olabilecek şeyler ve bütün bunlar olup biterken bizim sifon henüz dolmamış olabilir.